Ayrım 44, sayfa 536. Gece ve ertesi günü de savaş yer yer sürdü. İngilizler Anzaklarla birlikte 8000 ölü vermişlerdi. Dipnot, Atası Çanakkale 3 sayfa 453, Türklerin kaybı 2600 kişiydi. Ian Hamilton'ın yalnız İsmailoğlu tepesi önünde 6000 ölü verdiklerini yazıyor. Gelibolu günlüğü sayfa 250. Pek çok yaralı vardı. Tümenler tükenmiş, taarruz azmi yok olmuştu. Ordu pes etti. Pes etmeyen sadece General Hamilton'dı. Lord Kitchener'ın istediği 95 bin askeri yollayacağını ve bu yeni kuvvetle İstanbul yolunu açabileceğini ümit ediyordu. Ard arda yenilgilerin generalin gerçekleri görme yeteneğini körlettiği anlaşılmaktaydı. Başlangıçta hiç de hesaba katmadığı Türkler, majestelerinin donanmasını, majestelerinin ordusunu, majestelerinin generallerini sürekli yenmekteydi. Bu yenilgilerin etkileri usul usul bütün sömürgelerde görülecekti. Dipnot, Osmanlı İmparatorluğu'nun batış süreci 200 yıl sürmüştür. Büyük Britanya İmparatorluğu ise 30 yılda batacaktır. Elinde ne Hindistan kalacaktır ne Mısır. Öteki sömürgeleri birer birer kopup gidecektir. Zaferin Türk ordusundaki etkisi çok büyük oldu. Çanakkale savaşlarının orduya kazandırdığı özgüveni iyice büyüttü, yerleştirdi, perçinledi. Çanakkale ruhunu güçlendirdi. İnançlı bir insan olan Cemil Jonk Bey karargah subaylarına dedi ki, ''Mustafa Kemal Bey'i Allah'ın lütfuna, zaferi de Mustafa Kemal Bey'e borçluyuz.'' Yenilmez sanılan, o yüzden çekinilen, boyun eğilen büyük devletlerin, bencil sömürgecilerin yeniliyor olması halkı da uyandırıyordu. Sormaya başlamışlardı. Yenebildiğimize göre niye yöneticiler bugüne kadar dik durmamış, yürekli ve akıllı davranmamış, milletin ve devletin onurunu ve hakkını korumamış, her dediklerine boyun eğmişlerdi? Niye? Niye? Niye? Yöneticiler neden millete değil de bunlara hizmet ediyor, onların adamı gibi davranıyorlardı? Bildiride adı verilmiyordu ama zaferi kazanan komutanın adı İstanbul'da duyulmuştu. Meraklar biraz araştırınca başka şeyler de öğrendiler. Bu komutan daha önce de düşmanı ilk gün Arıburnu'nda durduran, orduya 1. Anafartalar ve Jonk Bayırı zaferlerini de kazandıran komutandı. 3 kez Çanakkale'yi korumuş, İstanbul'u kurtarmıştı. Yahya Kemal Bey tarih sezgisi ve şair yüreğiyle bu komutanın büyük işler yapacağına inandı. Dipnot, Fuat Bayramoğlu'ndan aktaran H. Özdemir, Anafartalardan Ankara'ya sayfa 27. Yahya Kemal, Fuat Bayramoğlu'na diyor ki, adını efsaneleştiren zaferden sonra onun vatanı kurtaracak kimse olduğu inancı bende hasıl olmuştu. Onu İstanbul'da sohbetleri ve yazılarıyla ilk tebcil eden benim diyebilirim. İleri gazetesi sahibi Celal Nuri Bey'e 1. sayfaya Mustafa Kemal Bey'in bir resmini koysanıza dedi. Zaferin sahibini milletten saklamak, böyle bir zafer kazanan insanı yüceltmemek milli bir günahtır. Celal Nuri Bey oraya buraya telefon etti. Mustafa Kemal'in arkadaşlarını arayıp buldu, bir fotoğrafını elde etti. Klişesini yaptırttı. 1. sayfada güzel bir yer verdi resme. Altını da kendi yazdı. Baskıya geçilecekti. Birkaç sivil giysili adam Celal Nuri Bey'i ziyarete geldiler. Polis müdürü Bedri Bey'in adamlarıydı bunlar. Bin yerde kulağı olan Bedri Bey olayı öğrenince gerekenlerle konuşmuş, sonra da adamlarını yollamıştı. Adamlar Celal Nuri Bey'e Enver Paşa'nın ilkesini anımsattılar. Başarı askerindir, kişiyi sivriltmeye gerek yok. Anladım. Dipnot, Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, 1. cilt sayfa 259. Harp Mecmuası'nın kapağına konulan fotoğrafı da aynı düşünce ile çıkartılır. Celal Nuri Bey direnmedi. Resmi ve yazıyı 1. sayfadan çıkarttı. Adamlar İleri gazetesinden ayrılırken Ali Ulvi Bey Selim Sırrı Bey'in odasına giriyordu. Uğrayacağını haber vermişti. Birer kahve içtiler. Ali Ulvi Bey cebinden bir kağıt çıkardı. Kardeşim, Çanakkale'de büyük bir zafer kazandığımızı öğrendiğim gece sevinçten uyuyamadım. O heyecanla bir güfte yazdım. Umarım beğenirsin. Oku lütfen. Ali Ulvi Bey yazdığı güfteyi okudu. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer, gök, su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Bu gök deniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar, güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer, gök, su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Enver Paşa adının duyulmasını istemiyordu ama Türk'ün talihi Mustafa Kemal'e ileride söyleyerek geleceğe yürüyeceği bir şarkı bile hazırlatmaktaydı. Selim Sırrı Bey güfteyi eline aldı, şarkıyı söyleyerek odada dinç adımlarla dönmeye başladı. Söyledikçe gençleşiyor gibiydi. Şarkının söyleyeni gençleştirmek gibi bir tılsımı olduğunu daha hiç kimse bilmiyordu. Şarkı bitince arkadaşına sarıldı. Eline, aklına, yüreğine sağlık. Göreceksin, bu küçük şarkı büyük iş görecek. Çok tutulacak, çok ünlü olacak, dillerden düşmeyecek. Londra sıkıntı içindeydi. Yenilgi yüzü görmemiş imparatorluğun saygınlığı Türklerin önünde eriyordu. İngilizlerin Fransızlarla birlikte toplam kaybı 200 bine yaklaşmıştı. Bütün kazanç bir İngiliz komutanın söylediği gibi 500 dönümlük çorak bir tarla kadardı. Bu sırada Çanakkale'den Londra'ya Avustralyalı bir gazeteci geldi. Murdoch adındaki bu gazeteci Çanakkale'de kısa bir süre kalmış, Ashmead Bartlett'le arkadaşlık etmiş ve olaylara onun gözlüğüyle bakmıştı. Bütün sorunların ve başarısızlıkların nedeni General Hamilton ve kurmaylarıydı. Londra'daki ilgililere ve Avustralya Başbakanı'na uzunca bir rapor vererek görüşünü bildirdi. General Hamilton'ın suyu ısınmaya başladı. Dipnot, Alan Moorhead, sayfa 411 ve devamı. Anafartalar, Arıburnu ve Seddülbahir'de genel savaş durmuştu. Ama sınırlı çatışmalar, baskınlar, lağım atmalar sürüyordu. İki yanın keskin nişancıları da uslu durmuyorlardı. Cephe hayatı siperde, sığınaklarda, zebindiklerde, cephe gerisinde ve hastanelerde sürüp gidiyor, insanlar birbirleriyle kaynaşıyordu. Avustralya ve Yeni Zelanda kalabalıklar olmaktan çıkıp çeşitli soylardan oluşan bir Avustralya milleti, bir Yeni Zelanda milleti oluyorlardı. Türk cephesinde de yalnız Türkler savaşmıyordu. Büyük çoğunluğu oluşturan Türklerle birlikte dövüşen başka soylardan gelme subay ve askerler de vardı. Bunlar birbirleri için canlarını tehlikeye atmış, aynı karavananın çevresinde oturup karınlarını doyurmuşlardı. Hep aynı bayrak altında yaşamışlardı. Şimdi de birlikte ortak yurt için dövüşüyorlardı. Bu can kardeşliği gelecekte milli mücadeleyi yapacak, yeni devleti kuracak olan milleti yaratmaktaydı. Subaylar ve yedek subaylar geceleri yemekten sonra öbek öbek toplanıp konuşuyorlardı. Konuşulacak pek çok konu, çözülmesi gereken birçok sorun vardı. Konuşulan konulardan biri de bir tek şehzadenin, sultanzadenin ya da damadın cephede bulunmamış olmasıydı. Bir teki bile gösteriş için olsun cephe şartlarını paylaşmamış, Çanakkale'de birkaç gün kalmamış, Çanakkale karavanası yememişti. Dipnot, yalnız Şehzade Ömer Faruk Efendi 19 Haziran 1915 günü Enver Paşa ile birlikte gelmiş ve birlikte İstanbul'a dönmüştür. Bu tarihte 19 yaşında. Şehzade, Osmanlı hanedanından gelen erkek çocuklar. Sultanzade, Osmanlı hanedanından gelen kadınların çocukları. Damat, sultanlarla evli olanlar. Hanedan için Türkiye çok uzun yıllardan beri yalnız İstanbul'du. Akbaş Sarı Hastanesi'nden yollanan bir kart Anadolu Hisarı'nda depreme yol açtı. Hastanedeyim. Daha ilk savaşta bacağımdan vuruldum. İyiyim. Yakında İstanbul'a gelebileceğimi sanıyorum. Hepinizi çok özledim. Çok. Birbirlerine girdiler. 100 kez okudular. Her okuyuşta sevinç gözyaşları döktüler. Ama bacağından vurulmuş çocuk. Zarar yok. Gelsin de tek bacaklı gelsin. O gece şenlik yaptılar. Dilber oynayarak kantolar söyledi. Bülbül gibi şakıyor. Çalı kuşu gibi zıplıyordu. Yeni Zelandalı bir genç savaşa gelirken kemanını da birlikte getirmiş, çalarım, insanları bir süre olsun barış içinde tutarım diye düşünmüştü. Birkaç kez de denemişti ama savaşın o ateşli döneminde kimse dinlememiş, kemanın uygar sesi o vahşet içinde gülünç kalmıştı. Bu işi aylar sonra çıplak bir insan sesi başaracaktı. Bomba Tepe ve çevresini ele geçirmek için Anzaklar neredeyse her gün saldırıyor, bu inatçı çekişme birçok kayba neden oluyordu. Bomba Tepe'yi ele geçirmek Anzaklar için güvenlik sorunuydu. Mevziler arasında alan şehitler ve ölülerle dolup taşıyordu. Sürekli çatışma yüzünden bunlar gömülemiyordu. Şehitleri gömmek ve toprağa verememek Türk askerlerini kahretmekteydi. Bir gece Türk siperlerinden sihirli bir ses yükseldi. Şarkı söyleyen geri hizmette çalışan Kasımpaşalı Küçük Kara Ahmet adlı bir askerdi. Askere gelmeden önce belki komşuda, belki mahalle kahvesinde, gramofonda çalınan şarkı ve gazelleri ezberlemişti. Osmanlıca sözcükleri yanlış söylüyordu ama dinleyeni yüreğinden vuran, çok güzel ve savaşı bastıracak kadar gür bir sesi vardı. Bu sihirli ses İngilizleri, Anzakları, Gurkaları da etkiledi. Silah sesleri, bağırışlar, gürültüler yavaş yavaş kesildi. Savaş durdu. Küçük Kara Ahmet'in bildiği şarkı ve gazeller bir saati dolduracak kadardı. Bu da yakınlardaki şehitleri toplayıp geriye taşımaya yetti. Bunu gören düşman da aynı şeyi yaptı. Bu bir adet oldu. Çok kayıplı günlerde Küçük Ahmet sesiyle barışı başlatıyor, herkes şarkılar bitene kadar tek silah bile patlamayacağına inanıyordu. Subaylar ve askerler sırtlarını siper duvarlarına dayayarak dinleniyor, nöbetçiler bile oturuyor, sağlıkçılar sessizce ölüleri topluyor, yaralıları geriye taşıyorlardı. Savaş canavarı ne kadar çabalasa güzelliği, iyiliği yenip yok edemiyordu. Dipnot: C. Abbas Gürer Cepheden Meclise, sayfa 130-133. 15 Ekim gecesi yatmak için çadırına çekilen General Hamilton'a yaveri Lord Kitchener'dan çok ivedi bir mesaj geldiğini bildirdi. General Hamilton yeniden giyinip kalktı. İvedi olması ümitlenmesine yol açmıştı. Savaş kurulu 95 bin kişinin Çanakkale'ye yollanmasını kabul etmiş olabilirdi. En kolay başarı yolu batıda Almanları yenmek değil, Çanakkale'de boğazı aşıp İstanbul'a girmekti. Koşar adım karargaha geldi. Şifreyi yaverine çözdürdü. Şifre çözüldükçe yaverin yüzü morarıyordu. Çözülen mesajı General Hamilton'ın önüne bıraktı. Mesaj çok ince bir dille, savaş kurulunun Londra'da görüşmek amacıyla General Hamilton'ın görevden alınmasına karar verdiğini bildiriyordu. Yerine General Monroe atanmıştı. Görev sona ermiş, rüya bitmişti. Amiral de Robeck, İngiltere'ye dönmesi için General Hamilton'a Chatham kruvazörünü hazırlattı. 17 Ekim günü Gökçeada'da bulunan subaylara veda etti. Kruvazöre geçti ve kamerasına kapandı. Lumboz'dan da dışarı bakmadı. Gökçeada'yı, limanı, denizi hiçbir yeri görmek istemiyordu. Gemi demir alıp hareket etti. Gemi komutanı kapısını tıklattı. Amiral de Robeck sizi güvertede görmek istediğini bildiriyor. Reddedemedi. Peki. Güverteye çıktı. Chatham Gökçeada limanında demirli savaş gemileri arasından geçiyordu. Bütün gemilerdeki denizciler güvertelere sıralanmışlardı. General Hamilton'ı selamladılar. Dipnot: Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, sayfa 278-279. Yenilgi acısını hafifleten bir incelikti bu. Artık kamerasına kapanmadı. Denize açıldılar. Sağda boz renkli Gelibolu toprakları, Seddülbahir, Arıburnu, Conkbayırı, Suvla Körfezi, Anafarta tepeleri ve ovası uzanıyordu. Buralarda yurdunu çılgınca seven ve savunan koca Türk'e yenilmişti. Bu sırada Mustafa Kemal harita başındaydı. İngilizler ve Fransızlar yeni bir kuvvet getirmemişlerdi. Kış eşiğinde kuvvet getirip yeni bir harekete geçmeleri de olası değildi. Daha aylarca böyle gider miydi bu durum? İzzettin Bey'e baktı. Bunlar kaçarlar, kaçacaklar, başka çareleri yok. Mustafa Kemal bu kanısını ordu komutanı Liman Paşa'ya bildirdi ve taarruz etmek için izin istedi. Emrindeki tümenlerden iki kol ordu kurulmuştu. İki kol orduya komuta eden bir ordu komutanı durumundaydı. Liman Paşa ekselans diye hitap etmeye başlamıştı. Kendine, komutanlara ve askerlere güveniyordu. Hareketsiz kalırsak ellerini kollarını sallayarak gidecekler. Dipnot: C. Abbas Gürer Cepheden Meclise, sayfa 33. Bu sırada İngiliz Savaş Kurulu Suvla ve Arıburnu'nun boşaltılmasına karar vermiş ve hazırlıklara başlamıştı. Dipnot: Mustafa Kemal Salih Bozok'a bu ayrılışı hakkında diyor ki, ben düşmanın çekileceğini anladığım için bir taarruz yapılmasını teklif etmiştim. Fakat benim bu teklifimi kabul etmediler. Bundan dolayı canım sıkıldı. Çok da yorgun olduğum için izin alarak İstanbul'a geldim. Hep Atatürk'ün yanında, sayfa 177, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1985. İngiliz resmi tarihi Mustafa Kemal için diyor ki, tarihte bir tümen komutanının üç farklı yerde vaziyete nüfuz ederek yalnız bir muharebenin gidişine değil, aynı zamanda bir seferin akıbetine ve belki bir milletin mukadderatına tesir yapacak bir vaziyet yaratmasının bir benzerine tarihte nadiren tesadüf edilir. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt, sayfa 537. Düşmanın belirttiği bu gerçeği bizde saklayan, çarpıtan, saptıran, küçülten insanlar var. Bu nankörlük, yalancılık, gerçeğe ihanet insanı utandırıyor. Siyasi amaç için tarih değiştirilir mi? Bir yöneticinin, yazarın, öğretmenin, siyasetçinin gerçeği bilmemesi de çok ayıp. Yakın tarihini doğru olarak bilecek. Yıllarca yalanlar yazılsa ve söylense de gerçekler tarihte değişmeden kaya gibi dururlar. Tarihi doğru olarak bilsek bölünmeyiz, gerçeklerin çevresinde toplanırız. Yakın tarihimiz hakkındaki yalanlar milleti çok derinden ikiye bölüyor. Devlet 40 yıldır bu duruma seyirci. Alman ve Türk başkomutanlıklarının bu karardan haberleri olmayacak, bir kuşkuya da kapılmayacaklardı. İki başkomutanlık da sürekli olayların gerisinde kalıyordu. Enver ve Liman Paşalar Mustafa Kemal'e şu ortak yanıtı verdiler. Taarruz söz konusu olamaz. Harcayacak kuvvetimiz hatta tek bir erimiz yoktur. Kimler veriyordu bu yanıtı? Yöntemleri, kararları ve ısrarlarıyla on binlerce gencin kanının ve canının sorumlusu olanlar. Mustafa Kemal istifa etti. Liman Paşa Mustafa Kemal'in istifasını sağlık iznine çevirdi. Borçlu olduğunu unutmamıştı. Albay Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'nı Fevzi Çakmakpaşa'ya bırakarak 10 Aralık 1915 Cuma günü otomobille Çamlı Tekke'den ayrıldı. Dipnot, Sulla ve Anzak'ın boşaltılması, C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 487 ve devamı. Bu sırada bu iki yerde toplam 92.600 kişi vardı. Seddülbahir'de İngiliz ve Fransız 42.600 kişi. Genel toplam 135.200 kişi. Orhan'dan Anadolu Hisarı'na kart. Parçalanmış bir bacağı sağlam bacak yapmaya çalışıyorlar. Bu iş zaman alıyor. Bu yüzden geciktim. Yürümeyi becerir becermez beni buradan atarlar. Ben de size kavuşurum. İngilizler Suvla ve Arıburdu'nu az kayıpla boşaltmak ümidiyle çok dikkatli bir plan yapmışlardı. %40 kayıp tahmin ediliyordu. Boşaltmayı hiç kayıp vermeden başaracaklardı. Bir Türk subayı savaşta kötü değiller ama kaçmada dahiler diyecekti. Mustafa Kemal'in ayrılışından 8 gün sonra 20 Aralık 1915 gece yarısı Anafartalar ve Arıburdu'nda son kalan artçı birlikler de çekilmeye başladılar. Son atılan lağımlar gereksiz ve tek düze top ve tüfek ateşleri, düşman siperlerindeki sessizlik ileri siperlerdeki Türkleri kuşkulandırdı. Bazıları harekete geçti, ilk siperler boştu. İngilizler çekilirken siperler arası yollara uçları mayınlara bağlı ipler germişlerdi. İplere takıldıkça mayınlar patlıyordu. İlerleyen birlikler arasında 27. alayın 8. bölüğünün 1. takımı da vardı. Teğmen Muharrem'in takımıydı bu. Hizmet eri Mehmet Ali de komutanını kollayarak ilerliyordu. Teğmen Muharrem'de Mehmet Ali'de sağ kalan birkaç asker de buraları çok iyi bilirlerdi. 8 ay önce durmadan eğitim yaptıkları yerlerdi buralar. Tuzaklara yakalanmamak için sarp sapa yerlerden geçerek kıyıya yaklaştılar. 25 Nisan sabahı düşmanı ilk karşıladıkları tepeye ulaştılar. Savaş aylar önce tam da bu noktada başlamıştı. Düşman götüremediği malzemeyi kumsala yığıp ateşe vermişti. Alevler gittikçe büyüyordu. Kıyı vurdukları yüzlerce katırın ölüsüyle doluydu. Yangınların kızıl ışıkları denize yansıyor, son çekilen askerlerin bindiği tekneler görünüyordu. Hızla karadan uzaklaşmaktaydılar. Biri inanamayan bir sesle kaçıyorlar diye fısıldadı. Evet, kaçıyorlardı. Dünyayı babalarının malı sanan, tepe tepe kullanan, biri engel olmaya kalkarsa öldüren, yenilmez sanılan sömürgeciler kaçıyorlardı. Mehmet Ali, Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Bana düşmanın hırsız gibi sessizce kaçtığını görmeyi nasip ettin. Artık ölsem de gam yemem. Komutanına baktı. Onun da yüzü parlıyordu. Ter mi, gözyaşı mı anlamadı. Tepelerden aşağıya zafer çığlıkları ata ata askerler akıyordu. Yakamadıkları malzemeleri ve götüremedikleri cephaneyi yok etmek, Türklere son bir zarar daha vermek için savaş gemileri kumsalı ve tepeleri ateş altına aldı. Düşman 2 hafta sonra yine hiç dikkati çekmeden, hiç kayıp vermeden, Seddülbahir'den de 8-9 Ocak 1916 günü sessizce çekildi. Dipnot, Seddülbahir'in boşaltılması, C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 510 ve devamı. Savaş boyunca Çanakkale'ye İngilizler 410 bin, Fransızlar 79 bin kişi göndermişlerdir. Yarım milyona yakın İngiliz ve Fransız kuvveti Çanakkale'de tutulmuştur. İngilizler 205 bin, 43 bin ölü, esir, kayıp, 72 bin yaralı, 90 bin hasta, Fransızlar 47 bin kişi kayıp vermiştir. Türk kaybı, şehit sayısı 57.084, yaralı 96.847, yaralılardan 18.746'sı hastanelerde ölmüştür. Bunlarla birlikte şehit sayısı 75.830. Yoğun savaş şartlarını ve kayıt zorluklarını dikkate alarak bu sayıyı 100.000'e yaklaştıranlar var. Ben de bu görüşü paylaşmaktayım. Atasa Çanakkale 3 sayfa 499, 500 ve 4 sayılı cetvel. Tekrar ediyorum, 250 bin şehit söylemi kesinlikle yanlıştır. Çanakkale'yi büyük yapan şehit sayısı değildir. Yine ustaca kaçmayı başarmışlardı. Tarihte eşi bulunmayan Çanakkale Savaşı sona erdi. Başkomutanlık durum kesinleşince düşmanın kaçtığını öğleden sonra bir bildiriyle açıkladı. Haber bir anda yayıldı, bazı gazeteler ikinci baskı yaptılar. Evler, dükkanlar, bayraklar çiçeklerle süslendi. Zafer şerefine okullar tatil edildi. Çeşitli derneklerin üyeleri, esnaf, halk başlarında bandolar zaferi kutlamak için dört bir yandan Beyazıt'a akarak Harbiye Nezareti'nin büyük avlusunda toplandı. Yakın okulların öğretmen ve öğrencileri de takım takım geldiler. Nezaretteki subaylar da avluya inmişlerdi. Subayların başında nezaret müsteşar yardımcılığına atanmış olan Yarbay Fahrettin Altay vardı. Sevinç, ümit, gurur dolu konuşmalar yapıldı, ordu yüceltildi. Şehitler rahmetle, gaziler şükranla anıldı. Hastanelerdeki yaralılar ziyaret edilecek, Alman ve Avusturya Macaristan elçilikleri önünde dostluk gösterileri yapılacak, gecede fener alayları düzenlenecek, bazı binalar aydınlatılacak, meydanlarda ateşler yakılacak, şarkılar söylenecek, Boğaziçi vapurları yine ışık saçacaktı. Dipnot: Murat Çulcu, İknam Gazetesi'ne Çanakkale Cephesi, 2. cilt sayfa 870 ve devamı. İngiltere ve Fransa başarılı kaçışla avunuyordu. Türk zaferi uyanık, uyanmaya açık Müslüman ülkelerin dikkatini çekecekti. İstanbul'daki İngilizciler, İngiltere'den korkanlar, İngilizlerle iş yapmanın tadını almış olanlar, paralı ya da gönüllü ajanlar çok üzüleceklerdi. 600 yıllık imparatorluğun İstanbul'da birikmiş olan tortusu içinde birçok hain ve gafil insan vardı. Orhan'ın bacağı 3 makineli tüfek mermisiyle parçalanmış, kemiği dağılmıştı. Doktorlar iki savaş gazisi bu delikanlıyı tam iyileşmeden bırakmadılar. Ard arda yaptıkları ameliyatlarla kemikleri, kasları, damarları, sinirleri topladılar, bacağı düzelttiler. Geride zamanla geçecek bir ağrı ile hafif bir aksama kalmıştı. Denizaltı tehlikesi bittiğinden yeniden çalışmaya başlayan Gül Nihal gemisi ertesi gün Haydarpaşa'ya yanaştı. Orhan bütün yaralıların annesi Safiye hemşirenin elini öpüp teşekkür etti. Rıhtıma çıktı. Rıhtım yaralıları bekleyen İstanbullu hanımlar, görevliler, yakınlar ve meraklılarla doluydu. Haber vermediği için Orhan'ı bekleyen yoktu. Kalabalıktan çıkıp uzaklaştı. Bekleyen birkaç fayton vardı geride. Birine binecekti. Yaşlıca arabacı merakla sordu. Çanakkale'den mi? Evet. Arabacı usta bir asker gibi selam durdu. Arap, Arnavut, Mısırlı, Tunuslu, Acem, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar kim varsa, Arap'ım, Arnavut'um, Mısırlıyım, Tunusluyum, Rum'um, Ermeni'yim, Yahudi'yim, Bulgar'ım, şuyum, buyum diyebilirdi ama biz Türk'üz diyemezdik beyim. Bir millet olmak bize yasaktı nedense. Şimdi sayenizde göğsümüzü gere gere bağıra bağıra inadına Türk'üz diyebiliyoruz. Sağ olun, buyur. Devletin barışta horladığı, başı sıkışınca derde girince ayağına kapandığı Türklerden biriydi. Konuşarak yol aldılar. Son olarak Balkan Savaşı'na katılmış, çavuşmuş, yaralanıp çolak olmuş. Yine askere alsınlar diye başvurdum ama bu kez beğenmediler. Gevrek gevrek güldü. Zarar yok, cephede iki oğlum var, aslan gibi. Arabayı zafer arabası sürer gibi Anadolu Hisarı'na uçurdu. Orhan'ın ısrarı işe yaramadı, para almadı. Yine askerce selam verip ayrıldı. Orhan kapıyı çaldı. Biri kim o diye seslendi. Annesiydi. Kalbi heyecanla göğsünü dövmeye başlamıştı. Benim. Kapı deli gibi açıldı. Ev bayram yerine dönmüştü. Komşular öbek öbek geldiler. Anneler her gelenle birlikte bir daha gözyaşı döküyorlardı. Dilber kahve pişirmek, terlik vermek, su getirmek için çırpınıyordu. Yüzü kar beyazdı, zayıflamıştı. Akşama doğru yalnız kaldılar. Orhan yaralanmasını ve hastaneyi anlattı. Anneler de incelik gösterip niye bizi bırakıp gittin demediler. Bunu dese dese Dilber derdi, o da demedi. Gözleri dolarak dinliyordu. Anneler akşama bayram yemeği hazırlamak için mutfağa indiler. Hastanede karar vermişti. İlk fırsatta sevgisine, Çanakkale'ye niye gittiğini söyleyecekti. Buna cesaret edemeyeceğini bildiği için yemin de etmişti. Hemen söylemezsem Dilber'in ölüsünü öpeyim. Şimdi söyleyemezse bir daha hiç söyleyemezdi. Canını dişine taktı, bir çırpıda her şeyi anlattı. Oh, söylemişti işte. Şimdi tepkiye, azarlanmaya, aşağılanmaya, kavgaya, tokat yemeye, ayıplanmaya, sövülmeye, lanetlenmeye hazırdı, razıydı. Bu küçük afacan yaramaz, oyunmaz kızın sevgisini kazanmak için mücadele edecekti. Bu delinin sevgisini kazanmak, Çanakkale Savaşı'nı kazanmaktan kolay değildi. Dilber yere bakarak elleri kucağında, yüzü pembeleşerek dinlemişti. Yavaşça başını çevirdi. Ah benim yakışıklı ve aptal ağabeyim dedi. Asıl ağabeyim olmadığını elbette bilmekteydim ve sana çocukluğumdan beri deli gibi aşıktım. Sana bunu kaç kez belli ettim de ama sen anlamadındı. Selimiye'de zafer topları gürlemeye başladı. İstanbul zaferi kutlamaya doyamıyordu. 14 Ocak 1916'da Albay Mustafa Kemal karargahı Edirne'ye alınan 16. Kolordu komutanlığına atandı. Kolordu'nun tümenleri Gelibolu'dan ayrılarak Edirne'ye yürümekteydiler. Mustafa Kemal Bulgar işgalini görmüş, bu sınır şehrine moral vermek için birliklerin topluca düzenli bir şekilde girmelerini kararlaştırdı. Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal'in ve Çanakkale gazisi Tümenler'in Edirne'ye geleceklerinin duyulması şehirde büyük heyecan uyandırdı. Edirne valisi Hacı Adil Bey cepheyi ziyarete geldiği zaman Mustafa Kemal'in tümenini izin almadan savaşa sürerek bir yıkımı nasıl önlediğini öğrenmişti. Şehir büyük özenle süslendi. 16. Kolordu başta Kolordu Komutanı Mustafa Kemal, karargahı, tümen komutanları, elden geldiğince ve olabildiği kadar çeki düzen verilmiş gazi tümenler, alkış ve çiçek sağanağı altında İstanbul yolundan Edirne'ye girmeye başladılar. Vali, belediye başkanı, yöneticiler, şehir ileri gelenleri, komutanı ve karargahını şehir girişinde karşıladılar. Yatalaklar dışında bütün şehir yollara dökülmüş gibiydi. Öğrenciler her subayın kucağına bir çiçek demeti veriyorlardı. Dipnot Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve ötesi sayfa 114, İyi Hakkı Sunat'a sayfa 211 ve devamı. Halk bu ordunun Balkan Savaşı ordusuna hiç benzemediğini görüyordu. Çanakkale ordusuydu bu. Komutan da İstanbul'u, Edirne'yi, Trakya'yı, devleti kurtaran komutandı. Bu komutanın adını ve hayalini minnetle yüreklerine kazıdılar.